Ayrım 8.
Delikten içeri girmesi biraz güç oldu. Çömeldiği için kıçı, su derince olduğu için paçalar ıslandı. Ama delikten içeri girince doğrulabildi. Uzun boylu olduğu halde kaya tavanı başının dört karış üstünde uzanıyordu. Taban soğuktu. İyice kuru olduğunu görünce de ayakkabılarını kemerden çıkardı giydi. Havluyla donu gene kemerle bağlı sırtında götürüyordu. Arkasına dönüp baktı. Dehlizin ağzı epey geride kalmıştı şimdi. Ama gene de yeterince aydınlık geliyordu dehlizin içine. Buna aklı pek ermedi. Bir daha baktı ardına. Işık başka yerden gelmiyordu. Tuhaf. Şimdi biraz uzaklaşınca ışığın ağzından gelip doğrudan doğruya vurduğu yerde, duvarın üzerinde harfe benzeyen bir takım çizgiler seçebiliyordu. Dikkat etti. Birkaç adım yaklaşarak baktı. Evet, bir yazı. Girmeyiniz diye bir yazı yazılmıştı duvara. Yazılalı epey olmalı ki yazılar silikleşmişti. Belediye mi yazmış ola diye düşündü. Güldü delikanlı. Omzunu silkti, yürümesini sürdürdü. Eve gitmeyi, vapura binmeyi, iskeleye inmeyi, çakallığa çıkmayı hep unutmuştu. Bir tek düşüncesi vardı şimdi, bu dehliz kapanına dek yürümek. Ya bir mağaraya açılırdı, ya adanın başka bir yerine çıkardı, ya da çıkmaz sokaklar gibi kapanırdı. O zaman da geri dönerdi delikanlı. Ada boyunca uzansa bile bu yol iki saatten çok sürmemeliydi sonunun ucunun bulunması. Neden sonra ileride hafif bir aydınlık görür gibi oldu. Adımlarını hızlandırdı. Gerçekten ileriden belli belirsiz bir aydınlık geliyordu. Ardına baktı. Oralardan aydınlık artık gelmiyordu hiç. Dümdüz ileriye doğru yürümüştü o ana dek. Köşe dönmemiş, yolun kırıldığının hiç farkına varmamıştı. Dönmüştü, yolun ağzına doğru yürüyor olamazdı bu durumda. En iyisi ışığa doğru yürümekti. Işıklı nokta yaklaştı, yaklaştı. Delikanlı bir de baktı ki bu nokta ışık falan vermiyor. Bir çelik levha var burada, kayaya çakılı. Çok daha uzaktan gelen bir ışığı yansıtıyor. Çelik aynanın yanında hafif aydınlıkta bir yazı daha seçti gözleri duvarın üzerinde. Girmeyeydiniz diyen bir yazı. İçerledi. İlk yazıyı haydi belediye yazdırmış olsundu. Bunuysa girip çıkmış, tatsız şakalara meraklı biri yazmış olacaktı. Peki ama o çelik levha, o ayna, aynayı oraya kim çakmıştı ki? Hem belediye buraya girilmesini tehlikeli buluyorsa yolun ağzına bir parmaklık yerleştirir çıkardı işin içinden. Delikanlının kafası rahat etmiyordu. Girecek, gidecek, yürüyecek, ışığın geldiği, yani çıkışı, bacayı, kapıyı neyse bulacaktı. Loşlukta yürüdü yürüdü. Yoruldu bir ara saatine baktı. 12'yi gösteriyordu. Öğle vakti çoktan geçmişti bu yola girdiğinde. Gece yarısı olamazdı. O kadar da yürümemişti. Hem ileride, çok ileride gene cansız bir ışıma belirir gibiydi. Ayna da olsa gene gün ışığını yansıtıyordur diye düşündü. Ama yürüyecek hali yoktu. Oturdu. Taban soğuk değildi burada. Hava da ılık gibiydi. Silkinerek uyandı. Biri dürtmüş gibi. Bakındı. Uykunun karanlığından sonra ortalık daha bile seçilir olmuştu. Saatine baktı. Hala 12'yi gösteriyordu ama işliyordu. Kurmaya kalktı. Kurgusu bitmek şöyle dursun yeni kurulmuş gibiydi. Kalktı yürümeye başladı. Karnı acıkmıştı. Ne zaman uyku uyuyup kalksa acıkırdı zaten. Hem öyle böyle değil, kurtlar gibi. Canı sıkılmaya başladı. Uzamıştı bu iş. Hem uykuya varmak için çömelip yere oturduğu zaman geliş yolu, gittiği doğrultu birbirine karışmıştı. Dönmek istese bile ne yana gitmesi gerekeceğini kestiremiyordu. Solgun da olsa ışığın göründüğü yana doğru yürümekten başka yolu kalmamıştı bu işin. Canı sıkılıyordu, acıkmıştı. Bir şeyler olmalı, bu yolun sonunu bulmalıydı. Yoksa diyor sonunu getiremiyordu. Ürkek, korkak değildi ama... Epey yürüdükten sonra ışıklı noktaya vardı. Bu da bir çelik aynadır demeye kalmadan şaşırdı. Buradaki ayna değil, yiyecek makinesiydi. Hani deliğinden para atılıp düğmesine basılınca, kolu oynatılınca, içindeki yiyeceklerin bir tepsi içinde müşteriye sunulduğu makinelerde. Güldü bu işe. Cebinden bir 25'lik çıkarıp deliğe attı. Kolu oynattı. Seçmeli makine değildi hem bu. Hem 25'lik işlemesi de tuhaftı. Ama daha tuhafı tepsinin içinde cızır cızır taze taze bir tabak balık tavası durmasıydı şimdi. Makinenin yanındaki kutuda plastik torbalar üzerinde ekmekler, tuz, biber, limon vardı. Çatal bıçak vardı. Anlaşıldı dedi delikanlı. Bir turist çelme numarası bu. Hele hele. Tabağındaki yazıları okuldu. Kılçıklar makinenin altındaki oyuğa atılacaktı. Tabakla çatal bıçak makinenin üstündeki kutuya bırakılacaktı. Sonra makinenin sol alt ucundaki kol çekilecekti, yaptı bu söylenenleri. Oyuk kılçıkları emdi, kutu bulaşığı yuttu. Ekmekler üzerine bir şey söylenmiyordu. Cebine attı artan parçayı, yolda acıkırım, yerim diyerek. Ama ortada turist yoktu, kimsecikler yoktu, yapayalnızdı. Bu makineden başka birinin de yararlanıp yararlanmadığını merak etti. Saat hep 12'yi gösteriyor, işliyor ama kurgusu boşalmıyordu. Ansızın bir şey ansadı. Sanki pek geride, pek uzakta kalmış bir şey. Belki de gerçekten pek uzakta bu ansıdığı an. Biliyor muydu ne zamandan beri bu dehlizde yürümekte olduğunu, vaktini, saatini, gününü şaşırmış değil miydi? Ansıdığı şuydu. Kıyının ucuna yürüyüp karşısında kayaların duvar gibi yükseldiğini görünce içi bir tuhaf olmuştu. Niye öyle bir şey duymuştu, anlamaya başlıyordu şimdi. Denizin çevren çizgisinin saltık yataylığına baka baka dünyada bir başka boyut olduğunu unutmuştu sanki. Duvar karşısına çıkınca bu unuttuğu boyut yeniden bir gerçeklik yolu vermişti. Hem yüzüne çarpacak denli yakın, aşılmaz, gönül bulandırıcı. Şimdi anlıyordu bu duyguyu. Çünkü ne zamandır boyutsuz, kimsesiz bir dünyada ilerlemekte olduğu düşüncesi yavaş yavaş kafasında, gönlünde biçimleniyordu. Güldü bir yol. Korkuyorum, dedi ardından. Korkmasam gülmeye kalkmazdım bunu. Korkuyorum ama yürümekten başka bir şey yapamayacağıma göre. Yürümekten başka bir şey yapabileceğini düşünmüyordu artık. Yürüyecekti. Bu yolda sağa sola çatallanmadığına, kendisine bir yol seçme olanağı bile vermediğine göre gidecekti. Sonunu bulasıya ya da olura başına yola çıktığı noktaya denize açılan ağza dönesiye. Gidiyordu. Ötelerde bir ışık vardı. Orası muhakkaktı. Makineler, çelik aynalar bir ışığı yansıtıp duruyordu. Bir yerlerden gelen ışığı. Acıktıkça karşısına bir makine çıkıyordu. Cebindeki ufaklıklar bitmişti bir ara. Ama büyük para da atsa, küçük para da atsa karnını doyuracak yiyecekler ne az ne çok ama doyuracak kadar çıkıyordu bu makinelerde. Kiminden tuzlu, kiminden tatlı, kiminden su, kiminden ayran, kiminden balık, kiminden sebze. Cigara makineleri de vardı. Bir ara ufaklığı bittiği sıra bir para makinesi eksik galiba diye geçirdi içinden. Çok geçmeden para makinesi de çıktı karşısına. Cebindeki 2 10 liralığı attı içine. 2 cep dolusu 5 kuruşluk çıktı makineden. Ama onlar da bitti yolda gide gide. Acıkmalarını, yediği yemekleri ölçü olarak alsa bu yolda 1 yıla yakın bir süredir yürüyor gibiydi. Ama 1 yıl mı, 1 hafta mı bilecek, kestirecek durumda değildi ki. Uykusu gelip yolun kıyısına uzandıkça yönünü şaşırmamak için hep başını gidiş doğrultusuna çevirmeye dikkat ediyordu. Sakalı uzuyordu uykusu geldiği zamanlar. Sonra kalktığında eliyle yüzünü yokluyor, yeni tıraş olmuş gibi duyuyordu derisini. Gecesiz gündüzsüz ışığın ancak yol boyunca uzaktan uzağa dizili duran makinelerin çeliğinde yansıdığı, artmadığı, eksilmediği, saatin hep 12'yi gösterdiği bir yolda dün, bugün, yarın olamazdı. Sabah akşam yoktu. Delikanlı da bunları unutmuştu zaten. Bildiği tek şey yürümek olmuştu. Buraya niçin girmişti, nasıl girmişti ansımıyordu artık. Niçin yürüdüğünü biliyordu ama. Işığa çıkmak için yürüyordu. Çıkınca ne olacaktı onu bilmiyordu ya. Işığa varmak için, çelik makinelerde yansıyan ışığa değil, gerçek ışığa varmak için. Arada bir duraklıyordu yürürken. Gerçek ışık neydi ki diye soruyordu kendi kendini. Soruyordu ya, karşılık veremiyordu bu sorusuna. Neydi, nereden gelirdi, ne olacaktı? Bu soruları bile bile unuttuğu bir noktaya varıp dayanmıştı herhalde. Sormadı artık kendi kendine herhangi bir şey. Yürüdü. Parası çoktan bitmişti ama makineler parasız veriyordu artık yiyecekleri. Yolun düzgünlüğünden canı sıkıldıkça dayanıveriyordu eliyle duvarların birini. Bunu da neden sonra öğrenmişti. Dayanınca duvarlar dalgalanıyor, büksülleşiyor, köşeleniyordu. Sonra düzeliyordu gene. Yürüyordu. Işık daha yakına gelmiş değildi. Hala makineden makineye yansıyordu. Ne var ki gözleri alışmıştı bu dehlizin karanlığına. Işık bolmuş, her yer aydınlıkmış gibi geliyordu ona artık. Ama ışığın nerede olduğunu biliyordu daha. Bildiği için de yürüyordu, yürüyebiliyordu, ulaşacaktı ışığa. Makinelerin seyrelmeye başladığı kafasına dank etti bir ara. Kaç zamandır acıkıyor, ayakta duramayacak hale geliyor, düşüp düşüp kalkıyor, ondan sonra ancak bir yiyecek makinesine varabiliyordu. Boğazı kurumadan, gözleri zonklamadan su makinesine ulaşamıyordu. Adımlarını hızlandırmaya karar verdi. Neredeyse koşuyordu artık. Ama makineler hep daha uzaktaydı, hep daha büyük aralıklarla çıkıyordu karşısına. Öleceğim dedi bir ara. Bu yol insanları öldürmek için böyle yapılmış olacak. Ölmüyordu. Ölmemek için koşuyordu da hızını durmadan artırıyordu. Tıkanıyor, duraklıyordu ara ara. Ama koşmalı diyordu ardından. Koşmalı, yetişebilmeliyim bir makineye, ölmeden, bitkin düşmeden. Artık ışığa varmayı bile düşünmez olmuştu. Işık sonradan düşünülecek şeydi. Makineler, makineler, varsa yoksa onlar. Ölmemek için makinelere ulaşmak gerekti. Ama makineler seyreldikçe ışık da artıyor gibiydi sanki. Bunu derisinin ağrısından anlıyordu. Elleri, kolları ağrıyordu gitgide. Makineleri artık yansıttıkları ışıktan değil, karaltılardan seçebiliyor gibiydi. Duvarlar sertleşmişti. Yol artık dümdüz uzanıyor, durmadan yokuş yukarı çıkıyordu. Dümdüz uzandığını ayaklarıyla değil, gözleriyle görüyordu şimdi. Işık çok artmış demekti bu. Makineler seyreldikçe seyreliyordu, koştukça koşuyordu o da. Ama ışığı, gerçek ışığı seçer gibi oldukça makineleri unutmaya başladı. Birini atladı bile bile bir ara. Ötekine doğru koştu. Işık görünüyordu artık. Yolun sonu gözükmüştü. Kalıbını basabilirdi buna. Ama şimdi ışık arttıkça, uyuyup uyanıp ışığın hep yeğinleşerek orada, yolun ucunda durduğunu gördükçe kafasının içinde tuhaf bir bulantı duyar olmuştu. Gönlünde değil, beyninin içinde bir bulantı. Bir daha uyudu kalktı. Işık daha da artmış gibiydi. Işıkla birlikte başka bir şey geliyordu artık. Neden sonra anladı. Hava yel gibi bir şeydi bu gelen. Koştu, koştu, daha koştu. Yelle birlikte bir koku da geliyordu şimdi. Ansıyamadı önce, sonra ansızın çiçek kokusu diye bağırdı. Sesi çınladı dehlizde. Unuttuğu sesi, diş diş sesi. Aklından çıkmış ne kadar şey varsa geri geliyordu şimdi. İnsanlar, başkaları, kalabalıklar. Arıları ansıyordu. Arıların çiçeklere çokuşmasını. Sinekleri, sineklerin tatlıya üşüşmesini. Kuşların konup kalkmasını ansıyordu. Yemiyordu, içmiyordu. Makineler var mıydı, yok muydu farkında değildi. Bir delik büyüyordu uzakta ağır ağır. Delik gözlerini acıtıyordu, kırpıştırıyordu gözlerini. Derisi ağardıkça hoşurduyordu. Delik beynine beynine saplanıyordu büyüdükçe. Delik değil diye düşündü sonunda. Işık bu beynime saplanan. Delik büyüdükçe gözleri kararmaya başladı. Yeniden mi karanlığa giriyorum diye korktu. Delik diye gördüğümde ışığı yansıtan başka bir nesne mi yoksa? Değildi ama. Havada, yelde, kokularda, bir takım uğultular da artıyordu. Delik gerçekti, ışık gerçekti ama gözleri niye kararıyordu ki? Durdu. Alnına götürdü elini. Oraya saplanmış acıyı silmek istedi. Bir şey sıvaştı parmaklarını. Kandı bu sıvaşan herhalde. Sıcaktı, yavaşıktı, akıyordu. Alnının o çok acıyan yerinden akıyordu. Duvara çarpmış olacaktı. Bir adım attı, duvara dayandı ayağı. Gözü kararmıştı muhakkak, çarpmıştı duvara. Ama başını çevirince karşı duvarı seçemedi. El yordamıyla buldu onu. Gene deliğe doğru yürümeye başladı. Koşmuyordu şimdi. Delik bulutların ardından, dumanların ardından ölgün ölgün ışıyor gibiydi. Dumanı bulutları yeniden ansıyordu demek. Ama delik gitgide yitiyordu karşısında. Sonra göremedi artık deliği. Kör olduğunu anladı. Durdu. Geri dönse, karanlığa dalsa, gözleri yeniden açılabilir miydi? Ne yürek kalmıştı onda bu işi yapacak, ne de bacaklarında güç. Açtı. Susuzdu. Duvarı yoklaya yoklaya giden eli ansızın boşlukta sallandı. Ne sağında duvar vardı, ne solunda. Yel yüzüne çarpıyordu. Ortalık buram buram çiçek kokuyor, böcek vızıltıları kulaklarını uğuldatıyordu. Delikten çıkmış olmalıydı. Işığa çıkmıştı. Yüzünü kaldırdı. Güneş sıcacık yayılıyordu yüzünü. Aşağıdan, uzaktan, dalgaların yürek gibi atan gürültüsü geliyordu. Ayağı bir yere dayandı. Eliyle yokladı. Düz bir kaya olmalıydı bu. Oturdu. Yüzünü gene kaldırdı. Sıcaklık yüzünden içine doğru yayıldı. ama en içinde buz gibi duran bir nokta vardı. Işığın sıcaklığı bu noktaya ulaşamıyordu. İçi de dışı da yapayalnızdı bu sıcakta, bu ışıksızlıkta. Ölüler içinden soğumaya başlar galiba dedi. Güzel, yürek vuracak kadar güzel, gencecik yüzü yukarıda, ayakları bitişik, elleri kayanın iki kıyısına sıkı sıkı yapışmış kaldı öylece. 1968 Ağustos 1969 içinde Ali Poyrazoğlu şunları anlattı. Adamın biri bir deniz balığı tutmuş günün birinde. O kadar sevmiş ki yanında hep kalsın istemiş. Her gün suyunu tazelermiş. Denizden kova kova çekip taşıyarak. Bir süre sonra usanmış deniz suyu taşımaktan, musluk suyunu denemiş. Balık biraz tedirgin olmuş ama alışmış sonunda tatlı suya. Gel zaman git zaman adamın içine merak olmuş. Tatlı suya alışan balık havaya da alışır mı diye. Bana sorarsanız balık ya alıkmış ya da adamı gereğinden çok seviyormuş ki bu da bir çeşit alıklık olabiliyor sırasında. Dönelim gene Ali Poyrazoğlu'nun masalına. Balık önce boğulu yazmış, debelenmiş, sonunda havaya da alışmış. Günlerden bir gün adamın denize gideceği tutmuş, balığı da yanında. Koymuş onu çakıllığın gölgeli bir köşesine, kendi de denize girmiş. Çocuklar geçiyormuş oradan o ara. Balığı görmüşler, nasılsa acımışlar bu balık karaya vurmuş, yazık denize atalım demişler. Adam deliler gibi yüzüp yetişesiye balık boğuluvermiş denizde. Bu konuda Levi Strauss'un ilkesini benimseyeceğim, bu iki masal arasındaki aykırılıklar benzerliklerinden çok daha önemlidir bence diyeceğim. B.K. 7. Başkanla görüşmemiz kısa sürdü. Odasını sorar sormaz saray kapısındaki delikanlı önümden yürüyüp yol gösterdi. Bir odadan bir odaya geçerek uzunca bir süre yürüdük. Buraları gezdirilmiyordu yabancılara. Duvarlara, tavanlara, süslere, bezeklere, resimlere bakmaktan alamıyordum kendimi. Delikanlı durup beklemiyordu ama bakacak vakit bırakacak gibi yürüyordu. Önünde durduğumuz kapalı kapıyı tıkırdatmadan açtı, durduğum yerden göremediğim birini saygıyla eğilip esenledi. Yana çekilerek beni odaya aldı, çıktı, kapıyı kapadı. Başkan yer gösterdi, gelmiş olmama teşekkür etti. Konuşmaya başladı. Odadan çıktığımda delikanlı gene kapının önündeydi. Başka doğrultuda yürüdük. Arka kapıdan bahçeye çıktık. 3 gün önce gördüğüm yere hiç benzemiyordu burası. Değirmi alan o günkünden çok daha büyüktü. Kutular kutu değil, yuvarlaktı. Mermerdi bu yuvarlaklar ama renkleri ne aktı ne kara. Yeşil mermerle mor mermerden kesilmiş, araları sarı mermerlerle doldurulmuştu. Usta sığmaz bir ustalıkla, incelikle hesaplanmıştı bu değirmilerin çapı. Taşlar özenle yerleştirilmişti. Yeni yıkandığı için renkleri parıl parıl koyu koyuydu. Değirmilerin çapı 1 metreyi epey aşıyor olmalıydı. Sıralar set set kurulmuştu alanın çevresinde. Tek tük oturanlar vardı şimdiden. Başlarında şapkalar, kağıt külahlar, ellerinde gazeteler, kitaplar. Oyun 11'de başlayacaktı, 8'i 20 geçiyordu ancak. Delikanlı beni yeniden saraya götürdü, küçük bir odaya soktu. Bir taş sekinin üzerine minderler atılmıştı. 500 yıllık bir ceviz koltuğun üzerinde giysim duruyordu. Biraz dinlenin efendim, dedi delikanlı. Ben kapınızı kilitleyip gideceğim. Kusuruma bakmayacaksınız, yüzlerce yıllık bir kuraldır bu. Oyuncular oyundan önce ne birbirleriyle görüşebilir ne de başkalarıyla. Saat 10'da gelip size haber vereceğim, o zaman giyinmeye başlarsınız. Çıktı gitti. Anahtar kilitte 3 kez döndü. Tepeme attı. Bu kadarı da olmazdı artık. Ama tutup kapıyı yumruklamak, rezil olmaktan başka bir işe yaramazdı. Doğrusu alıklığıma kızdım. Başkanı görmeye gitmeseydim beni zor kullanarak mı getirecekti buraya sanki? Gezmenlere iyi davranmak konusunda söylenen bütünle kırdılar. Ama bu adamlar kentlerinin en eski törelerinden birine beni de katıyorlardı. Ben katılmak istemeseydim beni kimse zorlayamazdı. Oynamak istemez gibi görünmüştüm. Kendi kendimi neredeyse inandıracaktım oyuna katılmak istemediğimi. Ama gerçekte can atmamış mıydım? O, oyuna katılıyor musunuz diye sorduğu anda bu oyuna girmeye. Yattım, uyumuşum. Başı bu kez sanki biraz daha açık kumral başıma değiyordu. Ağzının sıcaklığını kulağımın üzerinde duydum. Düştü bu, dedim kapalı gözlerimin karanlığı içinde. Sonra gene aydınlandı yerim. Kolu önümde duruyordu bu kez. Parmağımın ucuyla okşadım, sıvazladım. Bileğini sapladım parmağımı. Kan akmadı, canı yanmadı. Parmağımı çektiğimde bileğinde iz kalmamıştı. Yeğeni ağzı gene yaklaştı kulağıma, yanağıma. Yumuşacık bir yel esti çevrede. Gene karanlıkta kaldım. Düştü bu, dedim bir daha. Sonra gözümü açtım. Kapı açıktı. Delikanlı adımı yavaşça çağırıyor, omzumu sıkıyordu hafifçe. Kalktım. Bu resimde belirtilmiş noktalara özellikle dikkat ederek giyinmenizi rica edeceğim efendim, dedi. Bu alışılmadık, görülmedik giysileri donanmak kolay değildi. Kimi üst üste, kimi yan yana giyilmeliydi. 7 parçalık giysiyi gereğince giydikten sonra resme göre 14 ufak tefek şey daha kalmıştı yapacak. Mor şeridi belime bağladım. Başağı diz bağının altına sıkıştırdım. Kerpeten omzuma asılmalı, küçük satır özel kaytanıyla belime bağlanmalıydı. Kentliydim, çiftçiydim, marangozdum, kasaptım. Kentin hem içinde hem dışında yaşayıp çalışıyordum. Dülgerdim, ev yapıyor, dokumacıydım, boyacıydım, yün dokuyup boyuyordum. Askerdim, kargım vardı. Tecimendim, para dolu kesem üst eteğimin altındaydı. Oyunun başlayacağını bildiren borular çalınınca aynada gördüğüm adam elimdeki resme benziyordu ya, müzedeki resimde gördüğüm adamlar gibiydi tıpatıp. Delikanlı gene geldi, yol gösterdi. Oyun alanına vardığımda bütün oyuncular değirmelerinde duruyorlardı. Bana yerim gösterildi. Oyunun piyadesi oluyordum. 3 gün önce durduğum yerde durarak. Borular sustu. Başkan söylevinde geleneksel oyunun kentin yaşayışındaki önemini belirtti. Konuklara teşekkür etti. Sıralar tamamıyla dolmuştu ama çıt çıkmıyordu seyircilerde. Oyuncular alana çıktıktan sonra oyunu yöneten belediye başkanının taşları oldukları için gerçekten taş gibi donup kalmalarıydı. Özellikle istemişti bunu başkan. Bundan ötürü de başımı pek çeviremiyor, bakınamıyordum. Başkan tam sağımızda kendisi için yapılmış olan çıkmada duruyordu. Koltuğuna oturdu, borular bir daha öttü. Oyun başlamıştı. 7. Masa. Usta beni öldürsene. Alpay iz bırak için. Anlaşılan çok yaşlanmış bir takım analar, babalar, iblisleşi vermiş oldukları için çocuklarına varasıya insan yemeye kalkıyorlar arada bir. Öyküsünü anlattığımız bu anaya gelince çocukları ölüsünü törenle kaldırdılar. Düşünülürse pek korkunç bir işmiş bu. Öyle anlatıldığı rivayet olunur. Analarının ölüsünü törenle kaldırabilmeleri için çocukların sağ kalması gerekir. Kalmadıkları da görülür ama. İpten ipe, halkadan halkaya atarken kendilerini cambazlar düşer ölür ara ara. Yaşa bakmaz bu ölümler. Ancak yaşlanmış bir cambazın yüzünde, burnunun sağ kanadı dibinde yalnız benim görebildiğim bir ben belirmeye başlarsa öbürleri gibi o da er geç ölecektir demektir, biliyorum. Artık ipten mi düşer, yolda mı çiğnenir, hastalanıp düştüğü döşeklerden mi kalkamaz, orasını kestiremiyorum işte, derse genç bir cambaz. Gergin bir ipin iki ucundan doğru gelerek birbirinize yaklaşacak, güreşir gibi yapacaksınız. Sonra biriniz yenilir, düşer gibi olacak, biriniz de arkasından atılıp onu havada yakalayacak, kurtaracak. Onunla birlikte bir başka ipi, bir başka halkaya sarılırken herkesin yüreğini ağzına getirecek, bunların karşılığında da ekmek parası kazanacaksınız.''